Ayrım 18.
Doğru söylediğine inanmıştı o akşam kızı. Doğrusu hiç de öyle bir niyeti yoktu. Bir kez içinden geçti ama başına dert almayı da istemezdi. Bu yaştan sonra yaş tahtaya basacak kadar enayi değildi. Peki neydi beklediği? Ne diye katlanıyordu ona? Her sabah ne diye para bırakıyordu? Ne diye kolundan tutup atmıyordu dışarı? Hiçbir şey olmasa babasına haber gönderir, kızına sahip çıkmasını söyleyebilirdi. Artık oturma odasındaki sedirde Recai Bey yatıyordu. Kız odasına da yatağına da el koymuştu. Kaç gece uykusu kaçtı Recai Bey'in o konuşmadan sonra. Doğru söylemesi de doğru söylemişti kız ama bir yandan da kışkırtıcı olmaksızın Recai Bey'i rahatsız etmekten de geri kalmıyordu. Hiç umursamıyordu onu. Bluci'nin üst düğmesi açık dolaşırdı evin içinde. Bluzunun eteğine de bir düğüm atardı. İçinde fanila falan yoktu. Küçücük karnı görünürdü. Göbeğinin içi kir doluydu. Kaç kez tırnağıyla o kiri çıkarmak geçmişti içinden Recai Bey'in. Bakışlarını hep kaçırmak ister ama onunla konuşurken elinde olmadan o küçük çukura takılır kalırdı bakışları. Kız onun bir erkek olduğunu hiç fark etmiyor gibiydi. Utanmaz bir arsızlığı vardı. Artık bıraktığı parayla yetinmiyordu. Akşam gelirken şarap getir diyordu. İki paket sigara al diyordu. Okuduğu romanları kendi alıyordu yalnız. Bir tek onları. Bu inanılmaz birliktelik bir aydan fazla sürdü. Bir sabah bir iş için gittiği emniyet müdürlüğünde koridorda rastladığı şube müdürü kolundan çekerek odasına götürmüştü onu. Bıyık altından gülüyordu. Evinde bir kapatman varmış öyle mi Recai Bey demişti. Kaşını çatma, gözümden bir şey kaçmaz benim. Güvercinlerim haber verdi. Hani senin böyle saman altından su yürüteceğini hiç ummazdım ya. Sakın kızdığımı sanma, tam tersine. Ben hiç inanmıyordum ama senin için başka türlü şeyler söyleyip dedikodu edenler yok değildi. Yine de dikkatli ol. Bilirsin ya bizim meslekte. O akşam sersem gibi dönmüştü eve. İşin bu noktaya geleceğini biliyordu. Birisinin özellikle onu jurnallemiş olması gerekmezdi. Üstelik bu kimsenin başka türlü nitelendirmeyi düşünmeyeceğini birlikteliği gizlemek için herhangi bir önlem de almamıştı. Bir tür gözü bağlanmışlık, bir tür her şeyi oluruna bırakmışlık içindeydi. Haftalardan beri bunu yaşıyordu. Gerçekle birdenbire karşı karşıya gelince nasıl bir çılgınlık yaptığını fark edivermişti. Bu elbette böyle süremezdi. Müdür açık bir ihtarda bulunmamıştı. Anlayışlı bir insandı ama bu işin kokusu er geç çıkacaktı ve o zaman nasıl dile düşeceğini, onu çekemeyenlerin nasıl akbabalar gibi tepesine üşüşeceklerini çok iyi biliyordu. Bu işi hemen o akşam bitirmesi gerekiyordu. Kesin kararlıydı. Hiçbir biçimde duygusal davranmayacaktı. Buna hakkı yoktu. Bir nedenle de yoktu. En azından haksızlıktı bu Recai Bey'e. Keşke söyledikleri gibi bir kapatması olsa, bu yüzden dedikodu etmiş olsalar. Bunun yasal olarak suç sayılıp sayılmaması önemli değildi. O zaman kendini savunur muydu bilmiyordu. Savunsa da savunmasa da olayın bir gerçekçiliği olduğunu hiç değilse kendisi bilirdi. Oysa o bir ayı geçen birliktelikleri boyunca elini bile dokundurmamıştı Binnur'a. Yol boyunca ona neler söyleyeceğini düşünmüştü. Kızın nasıl bir tepki göstereceği belli olmaz. En iyisi yumuşak davranmaktı. Belki biraz kandırmacaya da başvurabilirdi. Hadi gel bu akşam dışarıda yemek yiyelim derdi örneğin. Sonra taksiye atar, kızı evine götürür bırakırdı. Görevli olarak başka bir kente gideceğini söyleyebilirdi. Hiç çare bulamazsa sille tokat girişmeyi bile göze almıştı. Ama kapıyı açıp da onu sedire sere serpe uzanmış, bir elinde sigara, o bitip tükenmek bilmeyen romanlardan birine dalmış görünce iradesi eriyiverdi. Kız çirkindi, aşağılığın biriydi, asalaktı. İyi ya, neden onun da bir kapatması olmasındı sanki? Şöyle bağırır çağırır, şöyle ederim, böyle ederim derken, için için onu beceriksizliği, korkaklığıyla alay etmediğini nereden biliyordu kız? Üstelik o bütün gün evde yokken içeriye başkalarını almadığını ne malumdu? Alıyordur. Müdürün öyle alaylı alaylı kapatman varmış demesinin nedeni bu. Sen burada elin kızını yedir içir, sonra arkasından başkaları yararlansın. Hem de kimler? O sarkık bıyıklı oğlan gibiler. Nasıl eğleniyorlardır arkasından? Bir koca şişe şarabı tek başına içtiğine nasıl inandı bugüne kadar? Aptal kafa. Kız oğlan kızmış. Çok gördük böylelerini. Genel evlerde bile vardır öyleleri. Patronlardan biri söylemişti. Bizim meslek zor meslektir Recai Bey. Kimi müşterilerimiz vardır, kerhaneye geldiğini bilmezmiş gibi el değmemiş kız arar. Yutturmaca yoktur bizde. Kız oğlan kız veririz koynuna. Kızlığına elleme de ne yaparsan yap deriz. Bu kız da öyle biri olmalı. Olmasa ne çıkar? Yaşı 21'i geçmiş. Kendi ayağıyla evine gelmiş. Zorla kapatmışlığı yok. Her gün dışarı çıkıyor, alışveriş yapıyor. Herkes tanık olur buna. O akşam erkekliğinin ilk kez bir kadın karşısında öylesine inatçı ve aman vermez biçimde uyandığını anımsıyor Recai Bey. Şehvet denilen şeyin ne demek olduğunu ilk kez o akşam anlamıştı. Elleri titriyordu, şakakları zonkluyordu. Solaması bir tuhaftı. Gözleri bulanık bulanık görüyordu her şeyi. Hoyratça yaklaşmış ve kolundan tuttuğu gibi kaldırmıştı yerinden kızı. Bu kadar oyun oynadığın yeter. İster kız oğlan kız ol, ister orospu ol, bu gece benim olacaksın. Sarılıp öpmek istemişti kızı. Oysa Binnur gösterişinden de o güne kadarki davranışlarından umulmayan bir güçle savunmuştu kendisini. Bir dişi sırtlan gibiydi. Bağırıyor ve ısırıyordu. Çek elini pis herif, namussuz herif, ırz düşmanı. Gerçi istemiş olsa Recai Bey bu dengesiz itişip kakışmayı, didişmeyi Osmanlı usulü iki tokatla çok çabuk bitirebilir ve hemen oracıkta ırzına geçebilirdi kızın. Bağırıp çağırması da önemli değildi. Kimse onu rahatsız etmeye kalkacak kadar yürekli olamazdı. Üstelik hiç beklemediği bir istek duyuyordu içinde. 40 yıllık direnci yıkılmış, bütün barajlar çökmüştü bu istek karşısında. Karşısındakinin genç ya da yaşlı, güzel ya da çirkin, hatta kadın ya da erkek olması, kız oğlan kız ya da orospu olması umurunda bile değildi. Yine de son anda tutmuştu kendisini. Bir rezaletten korktuğu için miydi? Görev bilinci ağır bastığı için miydi? Korku. Şimdi daha iyi biliyor korkusunun nedenini. Korkmuştu ama bir rezaletten değil, çocukluğundan beri bilinçaltına yerleştirilmiş olan bir kızı bozmanın güçlüğü düşüncesinin baskısı altında kendi güçsüzlüğünden korkmuştu. Ertesi sabah uyandığında tuhaf bir sessizlik vardı evin içinde. Uykusu hafif değildi ama yine de onun kim bilir sabahın hangi saatinde çekip gittiğini duymayışına şaşmıştı. Gerisinde boş şarap şişelerinden ve bir yığın kapakları açık saçık resimlerle süslü kitaplardan, resimli roman dergilerinden başka bir şey kalmamıştı. Başka bir şey de yoktu zaten kızım. Önce büyük bir sevinç doldurmuştu yüreğini. Bu serüvenden bu kadar kolayca kurtulabileceği hiç aklına gelmemişti doğrusu. Sırtından sanki tonlarca ağırlıkta bir yük kalkmıştı. Canı cehennemeydi. Nasıl olmuştu da öylesine çirkin, aptal, bayağı bir kızla sonu kötüye varabilecek bir takım ilişkiler içinde yaşamıştı günler, haftalar boyu? Nasıl olmuştu da öylesine bir kızla yatmak için akıl almaz bir istek duymuştu içinde? Öyle neşelenmişti ki ona her sabah evinden alan cipin şoförü bile şaşırmıştı. O yüzü hiç gülmeyen, kimsenin hatırını sormayan, en küçük yanlışlığı bağışlamayan Recai Bey o sabah kendi kendine türküler mırıldanıyordu. Bütün bunları anlatmış mıydı ona? Bakın, bunu çok içten söylüyorum. Ben kadın düşkünü bir erkek değilim. Hatta beni bağışlayın, kadınlarla aram hiç iyi değildir. Evleninceye kadar el değmemiş bir kızdan farkım yoktu diyebilirim. Evlendikten sonra bile. Benimkine evlilik demek çok zor. Oldu bir şeyler işte. Sizden çok yaşlı olduğumu biliyorum. Sakın benimle alay etmeyin. Benim gibi bir insan için bunu söylemek o kadar zor ki. Yaptığımın çok saçma bir şey olduğunu biliyorum. Yine de belki... Ne derdi? O tertemiz, pırıl pırıl bakışlarında nasıl bir şaşkınlık belirirdi. Dizleri kesilecek bir sandalyeye çöker, başını önüne eğer. Ama Recai Bey, böyle bir şeyi nasıl düşünürsünüz derdi. Tabii siz çok iyi bir insansınız, çok olgun bir erkeksiniz. Sizden daha iyisini bulacağımı da düşünmüyorum. Ama ben sizi nasıl söyleyeyim, babam yerine koymuştum. Beni anlayın lütfen, gücenmeyin. Şimdi bu sözler gerçekten söylenmiş gibi yüzünün allak bullak olduğunu biliyor. Bu sözlerin hiçbir zaman söylenemeyeceğini biliyor. O kadının ellerini tutarken içini nasıl bir sıcaklığın kapladığını biliyor. Yanağındaki kesik yeri sızlıyor ve başı ağrıyor. Böyle olmayacak. Bütün bir günü evin içinde sersem sersem dolaşarak, yatağın içinde pinekleyerek geçiremez. En iyisi kalkıp giyinmek. Soğuğa aldanmayıp hava almak. Belki o zaman içindeki bulanıklık yatışır. Gözleri radyatörün üstüne serdiği pantolonuna takılıyor. Paçasındaki çamurlar kurumuş. Ütüsü bozulmuştur ama zararı yok. Daireye gitmeyecek nasıl olsa. Gitse bile kim bakıyor pantolonun ütüsüne, kravatının düğümüne? Haşmet Hanım'ın bile umurunda değildir onu nasıl giyindiği. Onun için önemli olan tek şey vardır. Erkeklik organındaki o küçük yara izi. Bir de şimdi görse, o derin kesik yerini görse çıldırır. Kılığına, kıyafetine özen gösterir de eskiden. Eskiden dediği 3 ay öncesi. Sanki yüzyıllar geçmiş. Sanki bir kez ölmüş bu arada da bambaşka bir Recai Bey olarak yeniden dünyaya gelmiş. O 3 aylık sürenin aslında yeniden dünyaya geliş değil, bir ölümü bekleyiş olduğunu da biliyor oysa. Eskiden pantolonun ütülü olmasına ne kadar önem verirdi. Herkesin pantolonu ütülü olsun isterdi. Binnur bir kez bile ütülememişti pantolonunu. O da daha önce yaptığı gibi gece yatmadan önce pantolonunu özenle düzeltir, çizgi çizgi üstüne getirir, yatağın altına sererdi. Polis okulundayken öğrenmişti bu yöntemi. Haftada bir de ütülerdi, mum gibi. Gömleğini her gün değiştirir, kravatını her sabah yeniden bağlardı. Bütün vücudu yanıyor gibiydi. Oysa o da soğuk. O kadar ki sokaktaymış gibi soluğuyla birlikte havaya buğular çıkıyor. Ateşi olup olmadığını düşünmüyor artık. Ağır ağır giyinmeye başlıyor. Yakasının kirlenmiş olduğunu göre göre akşam çıkardığı gömleği sırtına geçiriyor. Pantolonun paçasındaki çamurları fırçalamak aklına bile gelmiyor. Kravatını da hiç özenmeden gelişi güzel bağlıyor. Tam ensesinde omuriliğinden beyinciye doğru kendini iyice belli eden çizgi halinde bir ağrı var ve ağrı hiç eksilmeden arada bir şakaklarında zonklamalar yaratarak sürüp gidiyordu sabahtan beri. Ahtapot gibi yapışmıştı beynine. Son günlerde sık sık ağrıyordu zaten başı ve ağrı kesiciler artık etkili olmuyordu. Belki temiz havaya çıkarsa açılır. Holde paltosunu giyerken yine de duvardaki yarım boy aynada kılığına bakmaktan kendini alamadı. Biraz soluktu rengi ama kimse ona hasta, yaşlanmış, ölmek üzere olan bir adam gözüyle bakamazdı. Kapıdan çıkarken yine yıllardan beri ilk kez kapıyı kilitlemeyi unuttu. Muslukları hava gazını kapatıp kapatmadığını düşünmedi. Dizleri kesik kesikti. Merdivenlerden inerken bacaklarını zor kımıldatıyordu. Sıtma döbetini andıran hafif titremeler gelip geçiyordu. Midesinde yine o ağrılı kusma hissi. Farkında olmadan basamakları sayıyordu. Her kat arasında 18 basamak. Önce 9 basamak iniliyor, sonra küçük bir düzlük, yeniden 9 basamak. 4 katta toplam 72 basamak. Giriş katına gelindikten sonra da sokak kapısına kadar yeniden 3 basamak iniliyordu. İniş çıkıştan kolaydı doğal olarak. Ama bugün hiç hali yok. Her kat aralığında durup dinleniyor. Hatırını soracak, yardımına gelecek birisi çıksa dışarı çıkmayı düşünmezdi. Ne kadar umutlanmıştı şu kızın kapısını çalıp da nasıl oldunuz diye soracağından, bir bardak çay getireceğinden. Öğrenememişti demek hala kimseye güvenilmemesi gerektiğini. Yine de alt kata inince soldaki kapıya bir göz atmaktan kendini alamadı. Saat 9'u geçiyordu. Bu saatte evde olması gerekiyordu kızın. Bazı mağazalar saat önden önce açılmıyordu ama çalışanların daha önce işlerinin başında olmaları gerekirdi. Gerçi dün bu saatte o da henüz dışarı çıkmamıştı. Envanter yapıldığı için falan demişti. Bugün de gitmemiştir, evdedir, çıkmak üzeredir. Kapıyı çalsa teşekkür etmek için. Keşke kapları da alsaydı. Olsun, kapları daha sonra getirir. Eliniz ile götürürken duraksıyor. Elektrikler kesik. Kapıya vurması gerek. Sabah sabah bir kızın kapısını yumruklamak doğru olmaz. Sonra karşı komşu da duyar, meraklanır ve gözetleme deliğinden bakabilir. Sonra eğer işine gitmeyecekse belki yatağından bile kalkmamıştır kızcağız. Hatırını sormaya gelmemesi de bundandır. 3 basamak daha inerek sokak kapısını açıyor. Isırıcı bir ayaz var. Uçuşan sivri uçlu kar taneciklerinden biri gözüne giriyor. Bulutlar iyice alçalmış. Apartman bacalarından çıkan koyu duman, sokak boğaz gibi olduğundan esen rüzgarla aşağılara savruluyor ve iyi yanmamış linyit kokusu genzini yakıyor. Al sana temiz hava. Dün eve gelirken düşünmeliydin bir şeyler almayı. Güya kurs görüyor kapıcılar. Hepsi namussuz. Mahsus böyle yapıyorlar. İnsanları ağır ağır zehirleyip yok etmek için yapıyorlar. Kim sokuyorsa bunların kafalarına? Önce ne yana gideceğini kestiremeyerek sağına soluna bakınıyor. Gazeteleri geliyor aklına. Gazetecinin dükkanına doğru yürüyor ağır ağır. Kaymamak için adımlarını özenle atarak. Gazeteci cam mekanın önünde durmuş, piposu ağzında dışarısını seyrediyor. Bu saate kadar sabah satışları hemen hemen bitmiştir. Zaten daha çok yabancı dilden gazete ve dergiler satar. Gözlerinin altı çok içki içmekten sarkmış ve morarmış. Recai Bey görünce suratında ekşi bir gülümseme belirliyor adamın. Hayrola, bugün işe gitmiyor musunuz? Bu adamdan bir daha gazete almamaya karar verdiğini anımsıyor Recai Bey. Ama öteki gazeteci ta aşağıda bulvarda. Bugün yine buradan almaktan başka çaresi yok. Omuzunu silkeleyerek yanıtlıyor gazeteciyi. Her önüne gelene hesap mı verecek? Sanki köşede manav dükkanı var da dükkanını açmaya gidiyormuş gibi yukarıdan bakarak küçümseyerek konuşuyor adam onunla. Kim olduğunu da biliyor pekala. Eskiden olsa böyle mi konuşurdun? Gazeteleri vermek için elini tezgaha bile uzatmıyor. İster al ister alma der gibi. Bu sabah burnu daha da bir havada. Belki de onun bundan böyle gazetelerini başka yerden almaya karar verdiğini anlamıştır. Cebinden çıkardığı parayı atıyor tezgahın üstüne, gazetelerini koltuğunun altına sıkıştırıyor ve dışarı çıkıyor. Gazetelerin bir yanını öbür yanını hep ters tutuyor. Hep aynı sözler. Biri birini suçluyor, öteki ötekini suçluyor. Bu politika tartışmalarından hiç hoşlanmıyor Recai Bey. Sağcılığa, solculuğa da akıl erdiremiyor. Eskiden yalnız komünistler vardı. Komünistlik, Rus casusluğu demekti. Sonra bir de solcular çıkmıştı ortaya. Koskoca İsmet Paşa bile solcuydu. Bunlar halkın geçimini kolaylaştıracağız diyorlardı ama onların da bir şey yaptıkları yoktu. Sağcıların ne istediklerini de anlayamıyordu. Kimi padişahlığı geri getireceğini söylüyordu, kimi bütün dünyadaki Türkleri kurtarıp birleştireceğiz diyordu. İyiydi de kolay mıydı bunu yapmak? Aslında ne derlerse desinler, gazeteler ne yazarlarsa yazsınlar umurunda değildi Recai Bey. Şu adam öldürmeler, bomba atmalar, soygunlar falan olmasaydı kabak polisin başına patlıyordu. Allah tümünün belasını versin dedi yüksek sesle homurdanarak. Köşedeki elektrik direğinin yanına kadar güçlükle yürüdü, orada durdu. Daha ne yana gideceğini kararlaştıramamıştı. Koltuğunun altındaki gazeteleri eline alarak şöylece aralayıp baktı. İkisi de büyük başlıklarla bir üniversite profesörünün kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğünü haber veriyordu. Bir küfür savurdu. Namussuzlar, ibneler. Gazeteler öldürülen profesörün kurşunlarla delik deşik olmuş arabasının yanında yerde kanlar içindeki resmini de basmışlardı renkli olarak. Cesedin üstüne bir gazete örtülmüştü. Geride meraklıların oluşturduğu bir kalabalık vardı. Yerdeki ölüye değil fotoğrafın objektifine çevriliydi gözleri. Aralarında sırıtanlar vardı. Yüzünü buruşturdu. Gerçi bu üniversite hocalarını da pek sevmezdi Recai Bey. Eski zamanlarda neden olmuyordu böyle öğrenci olayları? Çünkü o eski hocalar ellerine sopalarını aldılar mı sustaya çevirirlerdi öğrencilerini. Bunlarsa o zıpırları devlet güçlerine karşı çıkmaları için kışkırtıyorlardı. Asıl suçlu bunlardı. Daha önce bir süre toplum polisinde görev yapmıştı. Birkaç kez fakültelerdeki öğrenci olaylarını bastırmaya gönderilmişti. Kaç tanesiyle karşılaşmıştı bu profesörlerden? Görevini yapmasını engellemeye kalkışmışlardı. Hepsi de kendilerini dev aynasında gören ukala heriflerdi. Hele polis denildi mi karşısındakini bir hamam böceğiymiş gibi tiksintiyle yüzlerini buruşturmaları, bir havadan bakışları vardı ki insanın tepesinin atmaması olanaksızdı. Ama kim bilir, şu adam onlar gibi değildi ihtimal. Aslında herkes suçluydu bu dünyada. Yalnız katiller, hırsızlar, ırz düşmanları, orospular, ibneler, kulamparalar, anarşistler değil. Yalnız yağmacılar, tefeciler, karaborsacılar, istifçiler, dolandırıcılar, hak yiyiciler değil. Dünya suçlularla doluydu. İsa peygamberin dediği gibi ilk taşı suçsuz olduğunu söyleyebilen atsın bakalım. Onun için belki de en iyisi atom bombasıyla mı olur, hidrojen bombasıyla mı olur? Şu insan denen yaratığı tümden temizlemekti yeryüzünde. Gazeteleri yeniden koltuğunun altına kıstırarak bu kez düşmekten korkmadan hızlı adımlarla karşı kaldırıma geçti. Bir yandan da bu işin sonunun nereye varacağını düşünüyordu. Kendisine kalsa solcusuymuş, sağcısıymış, eylemciymiş, değilmiş, ayırt etmeksizin hepsini güzel bir sıra dayağından geçirirdi bu öğrencileri. Madem anaları babaları dövmüyordu, devlet atmalıydı bu kötüyü onlara. Bak o zaman nasıl akılları başlarına geliyordu. Dayak yemekten kötülük gören olmamıştı bugüne kadar. O da eğer karşısına getirilen suçlulara bir iki tokat attıysa onlara kötülük yapmak istediğinden değildi. Onun dayağını yiyenlerden bir daha karşısına çıkan olmamıştı. Hapsetmeye, asmaya, kesmeye gerek kalmazdı o zaman. Yolun köşesine gelince durdu. Alanın öbür ucunda bir süpermarket vardı. Genellikle buradan alışveriş etmezdi Recai Bey. Çok kazıkçıydılar. İstifçinin tekiydiler. Birkaç kez basılmışlar, ne yapıp edip paçayı kurtarmışlardı. Selanik dönmesiydi sahipleri. Hinnoğlu hindi herifler. Recai Bey'in kim olduğunu biliyorlardı. Çok da akıllıydılar. Onun şimdi bir köşeye çekildiğini öğrenmemeleri olanaksızdı ama onlar başkaları gibi davranmıyorlardı. Çok saygıyla karşılarlardı ne zaman oraya gitse. Hiçbir yerde sigara bulamazken ne yapar eder, kese kağıdının içine bir iki paket atıverirlerdi. Yağ yokken kulağına eğilir, yağ ister misiniz Recai Bey derlerdi. Tek başına bir adam. Ne yapsın paket paket margarini? Sebze, meyve bölümündeki adam da terazinin kefesi iyice ağıncaya kadar doldururdu kese kağıdını. Oysa yiyeceği zaten iki elma, üç portakal. Aptaldı bunlar. Akılları sıra böylece tavlayacaklardı onu. Oysa bir eline geçirse bunları, hele kasada oturan o göbekli, sırnaşık, yağlı suratlı, yılışık, gözlüklü herifi. Söyle ulan derdi. Söyle nereye sakladın o sigaraları, o yağları, o şekerleri. Elinin tersiyle son yanağına bir indi miydi, feleğini şaşırırdı adam. Gözlüğü yere fırlar, karşısında dört ayak olur, köpek encikleri gibi inlemeye, yalvarmaya başlardı. Ben ettim, sen etme, bir daha kara borsacılık yaparsam iki gözüm önüme aksın. Aman böceğinden ne farkı vardı bu heriflerin? Dökeceksin üstlerine ispirtoyu, çalacaksın kibriti. Yine midesi bulanıyordu. Kustu kusacak. Nereden aklına gelmişti yine o böcek? Biliyordu oysa böyle bir şey yapamayacağını. Bir daha hiçbir böceği yakamayacağını. Hiçbir böceği ayağının altına alıp ezilemeyeceğini. Bir kez görmeden bir kara fatmayı ezmişti. Katı, beyaz bir sıvı yayılmıştı yere. Böceğin ayakları hala kıpırdıyordu. Kim ne derse desin, gerçekte yufka yüreklinin biriydi o. Bütün katı görünüşü belki de bu yumuşaklığını, bir çeşit korkaklığını örtmek içindi. Bir kez ipin ucunu... ...bir kara fatmayı ezmişti. Katı, beyaz bir sıvı yayılmıştı yere. Böceğin ayakları hala kıpırdıyordu. Kim ne derse desin, gerçekte yufka yüreklinin biriydi o. Bütün katı görünüşü belki de bu yumuşaklığını, bir çeşit korkaklığını örtmek içindi. Bir kez ipin ucunu koyuverirse görevini yapamayacağını biliyordu. Ağzın içini dolduran kıvamlı tükürüğü yere fırlatmamak için güç tuttu kendisini. Soğuktan hissizleşen eliyle cebinden mendilini çıkarıp sildi. Ensesinden tepesine yükselen ağrı gittikçe artıyordu. Keşke hiç çıkmasaydı dışarıya. Çıkmasaydı ama evde yiyecek hiçbir şey yoktu. Sigarası yaklaşıyor. Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü ibb.gov.tr 0212-417-2546 0212-417-1925